Ayrım 37. Erbakan. Soner Yalçın, sayfa 315. İslamcı vakıflara yardım. Suudiler kendi vakıflarını kurmakla kalmadı. Birçok vakfa da parasal yardımda bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye'de vakıf patlaması yaşandı. Ülkemizdeki vakıfların büyük çoğunluğunda ise İslamcılar ve Erbakan Hareketi örgütlüydü. Erbakan Hareketi'nin Gençlik Örgütü Akıncıların devamı niteliğindeki Milli Gençlik Vakfı'nın 1994 yılında 71 ilde 1350 şubesi ve 35 öğrenci yurdu vardı. Vakfın üye sayısı 282 bindi, 2 dergi çıkarıyordu. Gençlik, lise ve üniversite gençliğine, Kıvılcım Ortaokul öğrencilerine yönelikti. Milli Gençlik Vakfı Başkanı Nevzat Laleli hakkında 2 dava açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfın yasalara aykırı olarak umre gezisi düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ayrıca müfettişlerin araştırması sonucu vakfın muhasebe kayıtlarında uyum sağlanamadı. Diğer dava ise Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zimmete para geçirmek ve görevi suistimal etmek. Milli Gençlik Vakfı RP'ye en yakın örgüttü. İslami vakıflar 12 Eylül'den sonra mantar gibi çoğaldılar ve çoğunluğu RP ile dirsek temasındaydı. İşte bazıları: Bereket Vakfı, Özbağ Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İslami İlimler Vakfı, Ensar Vakfı, Türkiye Milli Kültür Vakfı, Ömer Derin Vakfı, İslam ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı, Bağdatlılar Vakfı, Dağlılar Vakfı, Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı, Ulu Cami Vakfı, Güneşli Kur'an ve Kur'an İlimleri Vakfı, İslam'a Hizmet Vakfı, Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Seyyid Burhanettin Vakfı, İlim ve Fazilet Vakfı, Birlik Vakfı, Nesil Vakfı, Şefkat Vakfı, Tevhid Vakfı, Vahdet Vakfı, İmadiye Vakfı, İlahiyat Vakfı, Kur'an-ı Kerim Vakfı, Hakka Hizmet Vakfı, Med Zehra Vakfı, Hak Yol Vakfı. 80'li yıllar İslam küçük burjuvasinin geliştiği ve güçlendiği bir dönemdi. Suudi Kuveyt finans kurumlarının Türkiye'ye gelmesi, özel hükümetlerinin İslamcı sermaye çevrelerini geliştirmesi, yeni İslamcı zenginlerin doğmasına neden oldu. Bu zenginler de zekatlarının bir bölümünü bu vakıflara bağışlamaktaydı. 13. Bölüm: Erbakan Hareketi'nin Para Kaynakları. Suudi Kotası. 1988 yılında Ürdün'ün Amman kentinde bir araya gelen İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında Suudi Arabistan bir öneri getirdi. Her yıl haç farizasını yerine getirmek için binlerce insan Mekke'ye geliyor. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Biz bu kadar kişinin ihtiyacını görecek hizmetleri veremeyiz. Buna bir çare bulunmalıdır. Çare bulundu. Her ülke nüfusunun 1/1000 oranında hacı adayını Mekke'ye gönderecekti. Bu oran üzerindeki hacı adaylarına Suudi Arabistan vize vermeyecekti. 1979 yılına kadar Türkiye'deki hacı adayları ya kendi özel arabası ile ya da kasaba ve illerindeki organizatörler aracılığıyla vize alıp Mekke'ye gidiyordu. Ancak hacı adaylarını götürme bahanesiyle dolandırıcılık olaylarında büyük artış olunca 1979 yılında devlet çıkardığı bir kanun hükmünde kararname ile işe el koydu. Bu işi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdi. 1979-89 yılları arasında hacı adaylarını Diyanet İşleri Başkanlığı götürdü. 12 Eylül askeri darbesinin açtığı efsunlu yollar nedeniyle Türkiye'de İslami patlama oldu. Dolayısıyla hacı olmak isteyen Müslüman sayısı çok arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı işin altından kalkamadı. Kendisine yardımcı olacak şirketlere ihtiyaç duydu. En az 5 yıllık geçmişi, 1 milyon dolar girdisi olan A tipi seyahat acentesi belgesine sahip Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne üye şirketlere kontenjan vereceğim dedi. %30'luk kontenjanı 1989 yılında özel şirketlere verdi. Yıl 1994, Türkiye nüfusu 58 milyon. Suudi Arabistan kafasına göre Türkiye ancak 58 bin hacı adayını Mekke'ye gönderebilecekti. Diyanet 58 bin hacı adayının 20 binini özel şirketlere verdi. 5 yıllık geçmişi olan, 1 milyon dolar girdisi olan Ten Tur, Pamfilya Tur, Duru Turizm gibi 58 firma bu 20 bin kişiyi kapasitesine göre paylaştı. Hicaz Tur, Kervan Tur gibi İslamcı turizm şirketleri Diyanet'e ateş püskürdü. Çünkü bu İslamcı şirketler istenen şartları yerine getiremiyordu. Bu sebeple ver yansın ettiler. Bu şirketlerin sahipleri Mason ve Yahudi Masonlar, Yahudiler bizim hacılarımızı nasıl Kabe'ye götürür? Bunlar çıplak turizm yapıyorlar. Bunların hacı adaylarını Kabe'ye götürmesine nasıl izin veriliyor? Neredeyse günah demeye getiriyorlardı. İslamcı turizm acenteleri gerekli şartları yerine getiren Van der Zee'yi nedense ayrı tutuyorlardı. Çünkü Van der Zee, Ziyanet'in istediği şartları yerine getiren tek İslamcı turizm şirketiydi. Ancak Van der Zee, şirketlere verilen 20 bin kişilik kontenjanın çok az bir kısmını Mekke'ye götürüyordu. 63 kişi. Tuhaf bir durum. 1 milyon dolarlık girdisi vardı, çıplak turist de getirmiyordu ve sadece 63 kişiyi hacca götürüyordu. Parayı nereden kazanıyordu? Bunda bir iş vardı. Genel merkezdeki şirket. Bakalım bu iş nasıl oluyordu? Biraz gerilere gidip iki gazete haberini alt alta yazalım. İlk haber 28 Mayıs 1990 tarihli Milliyet'ten. Refah Partisi Genel Merkezi binası içinde Milli Görüş Haç Organizasyonu adı altında faaliyet gösteren özel bir şirket aracılığıyla Suudi Arabistan'a 10 bin dolayında hacı adayı gönderildiği öğrenildi. 16 Şubat'ta faaliyete başlayan Etaş Turizm AŞ'nin sahibi Beşir Darçın, Akatur'la birlikte gerçekleştirdikleri haç seferini önceki gün düzenlenen iki charter uçak seferiyle tamamladıklarını söyledi. Darçın hacı adaylarını uçak, konaklama, ayak bastı ve araç paraları da dahil olmak üzere 1500 dolar karşılığında gönderdiklerini belirtti. Van der Zee firması ve parti genel merkez binasının da sahiplerinden olan Beşir Darçın'la birlikte Milli Görüş Haç Organizasyonu'nu yürüten Akatur ortaklarından Muktedir Ballı da "Onlar bize müşteri temininde yardımcı oluyorlar, kontenjan sağlama ve uçak temini gibi şeyler bütünüyle bize ait" dedi. Darçın'ın hacca sefer düzenleme yetkisi bulunmadığına işaret eden Ballı, Turizm Bakanlığı'ndan 9 acente ile birlikte kontenjanı biz aldık diye konuştu. Ballı bu yıl 10 bin dolayında hacı adayını gönderdiklerini sözlerine ekledi. Haberin tarihi 28 Mayıs 1990. Yani bu tarihte Van der Zee istenen gerekli şartları yerine getiremediği için hacı adaylarını kendisi götüremiyordu. Refah Partisi Genel Merkezi ile aynı binayı kullandığına göre herhalde parti sayesinde bulduğu hacı adaylarını Akatur firması ile anlaşarak Kabe'ye götürüyordu. RP'liler henüz yeni yeni haç ticaretini öğrenmekteydi. Aradan birkaç yıl geçince Van der Zee gerekli şartları yerine getirdi. Ancak bu kez kontenjandan aldığı hacı adayı sayısı çok düşüktü. 63. Soruyu anımsayalım. Peki parayı nasıl kazanıyordu? Önce ikinci gazete haberimizi 14 Mayıs 1992 tarihli Hürriyet'ten okuyalım. Suudi Arabistan, Türkiye'ye uyguladığı kotayı Refah Partisi'ne yakınlığı ile bilinen ve RP Genel Merkezi'nde bürosu bulunan Van der Zee şirketi için bozdu. Suudi Arabistan bu şirkete ek 5000 haç vizesi verdi. Böylece şirketin bu yolla yaklaşık 19 milyar lira gelir sağlama olanağı doğdu. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Suudi Arabistanlı yetkililerle temas kurarak Van der Zee'ye kota ayrılmasını sağladığı ileri sürüldü. Bu yıl Diyanet Vakfı hacca 66 bin Türk gönderebilecek. Haberin tarihini bir kez daha anımsatalım. 14 Mayıs 1992. Bu küçük haberlerle o günlerde kimse ilgilenmedi. Ancak 27 Mart 1994 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 2 ay kala Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten verdiği haber Türkiye gündemini belirledi. Suudiler Refah Partisi'ne 5000 kişilik haç kontenjanı verdiler. Evet, Suudiler 1994 yılında tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Refah Partisi'ne 5000 kişilik haç kontenjanı vermişti. Suudiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nüfusunuzun 1/1000'i kadar hacı adayı gönderin, yoksa diğerlerinin hiçbirine vize veremeyiz diyor, öte yandan Refah Partisi'ne 5000 kişilik özel kontenjan veriyordu. SHP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, bu 5000 kişilik kontenjan neden TC devletine değil de Refah Partisi'ne veriliyor diye sordu. Yanıtı RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül verdi. Genel Başkanımız Suudi Arabistan'daki itibarını Türkiye için kullanmıştır. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Çetin Gürcün, RP'nin Suudilerle anlaşarak özel kontenjan alması Türkiye'nin onurunu zedeleyen bir olaydır. Çünkü bizim devletimiz kontenjan arttırılması için Suudi Arabistan'a başvurmuş, istek reddedilmiştir. Peki o halde neden RP'ye kontenjan verilmektedir diye konuştu. Erbakan ise eleştirileri, daha çok vatandaşın hacca gitmesini sağlamak RP'nin işidir. Hacca götürmek turizm şirketlerinin işidir. Biz turizm şirketi değiliz diye yanıtladı. Suudilerden RP'ye yılda 300 milyar. Erbakan'ın bu hayrının karşılığı yaklaşık 300 milyardı. Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 yılında bir hacı adayından 1580 dolar alıyordu. 1994 yılında ise dolar bazında bir masraf artışı olmamasına rağmen 1725 dolar aldı. Bir hacının bıraktığı net kar ise 1993'e göre 700 dolardı. Van der Zee ise hacı başına 1994 yılında 1800 dolar topladı. Dolayısıyla bir hacıdan elde ettiği kar daha fazlaydı. Van der Zee'nin hacı başına 800 dolar kar elde ettiğini düşünürsek, Suudilerin verdiği 5000 kontenjandan RP 4 milyon dolar para kazanıyordu. TBMM partilerin ve liderlerin mal varlıklarını araştırma komisyonu Beşir Darç'ın Necmettin Erbakan ilişkisini araştırdı. İlk buldukları Suudi Arabistan tarafından RP'ye tanınan haç kontenjanından 4 yıl içinde 60 bin kişiden 200 milyar liralık konut fonu vurgunu yapıldığıydı. Hacı adaylarından alınan yüzer dolarlık fonlar da cebe atılmıştı. O halde Van der Zee'nin o yıllarda kazandığı parayı bir düşünün siz. Üstelik buna umre gezileri dahil değil. 4 milyon dolar. Van der Zee'nin Türkiye'den götürdüğü acılardan elde ettiği kazançtı. Peki Refah Partisi'nin Avrupa'daki yan kuruluşu Milli Görüş Teşkilatı'nın Almanya'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den Kabe'ye götürdüğü acılardan elde ettiği para... Milli Görüş Teşkilatı 1993 yılında sadece Almanya'dan 4.497 hacı götürmüştü. Milli Görüş'ün, dolayısıyla Refah Partisi'nin kazandığı paraları siz hesaplayın. Üstelik Suudilerin Milli Görüş'ten masraflar için para almadığı söyleniyordu. Suudiler sayesinde Van der Zee'nin dolayısıyla Refah Partisi'nin kasasına her yıl yaklaşık milyonlarca dolar girmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin RP'ye verdiği hazine yardım miktarı ise 1,5 milyardı. Yahudilerden alınan şirket. Van der Zee bir dönem Refah Partisi Genel Merkezi'nde faaliyetlerini sürdürdü. Ancak bu Van der Zee'nin RP'nin malı olduğu anlamına gelmezdi. Tıpkı Milli Nizam Partisi kapandıktan sonra kurulan İPA Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama AŞ, Nidaş Neşriyat, Yeni Neşriyat şirketleri gibi. Tıpkı MSP Genel Merkezi ile aynı binayı paylaşan MİLA, Milsan Sanayi, Mades Holding, HEKA Dış Ticaret şirketleri gibi. Van der Zee'nin ilanlarının hep Milli Gazete'de çıkması da kuşkusuz tesadüfiydi. Milli Nizam Partisi kapatıldığında parti yöneticileri tek bir sandalye bile kurtaramamışlardı. Çünkü devlet kapatılan siyasi partilerin mallarına el koyuyordu. MSP'de olduğu gibi RP yöneticileri de bu işleri artık defterine uydurmuşlardı. Şirketler partinin değil, partilinin oldu. O halde biz de defterine uyduralım. Van der Zee RP'nin değil, Erbakan hareketinin şirketi diyelim. Gelelim Van der Zee şirketinin kuruluş öyküsüne. Tarih 12 Mart 1959, yer İzmir 3. Noterliği binası. Felemenk yani Hollanda devleti tebaasından Yahudi William Van der Zee, TC vatandaşı Bayan Rene William Van der Zee ile TC vatandaşı Hakkı Şevki Lugal, Van der Zee Seyahat Servisi Limited şirketini kurup notere onaylattı. 29 Ocak 1960 tarihli ticaret sicili kayıt beyannamesi şöyleydi. Ticaret sicil no 9440, tabiyeti TC, sermayesi 200.000 TL, iştigal mevzu, Dahilde hariçte bilumum uçak vapur bilet satışları, turizm ve nakliyat işleri. Merkezi İstanbul Galata Anadolu Sigortahan Kat 3 No 72. Şubeleri Ankara, İzmir. Hükmî şahsın İstanbul Müdürü Kaluza. Ankara Müdürü Mehmet Cantaş, TC vatandaşı. İzmir Müdürü Mario Cohen, Yunanistan vatandaşı vesaire vesaire. Şirket sermayesi 200 hisseye ayrıldı. 45 hisse karşılığı 90 bin lira William van der Zee'ye, 25 hisseye karşılık 50 bin lira Bayan Rene William van der Zee'ye, 30 hisseye karşılık 60 bin lira da Hakkı Şevki Lugal'a aitti. Bay ve Bayan van der Zee birkaç yıl sonra şirketlerini elden çıkardı. Şirketin kayıtlarına baktığınızda karşınıza yaklaşık 200 sayfalık belge çıkar. Ayrıntılara girmeye gerek yok. Van der Zee'nin son sahipleri Tekin Kaya Yalçın ve Murat Yalçın 16 Mart 1990 tarihinde 180 bin adet hisselerini 900 milyon lira karşılığında Beşir Darçın'a, 20 bin adet hisseyi ise 100 milyon lira karşılığında Orhan İnik'e sattı. Van der Zee'nin yeni sahibi RP Genel Merkezi'nin bulunduğu Ziya Bey Caddesi 2. Sokak No 24 Balgat, ETAŞ İş Hanı'nın ve RP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan yeni iş hanının sahibi olan Beşir Darçın'dı. Bu ikinci binada RP'nin yan kuruluşları, Hukukçular Derneği, HUDER, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, ESAM, Milli Gazete Ankara Temsilciliği, Teknik Elemanlar Derneği, TEKDER, Yeni Nesil Gazetesi Ankara Temsilciliği, Sağlıkçılar Derneği, SağlıkDER, Milli Haber Ajansı, Mahalli İdareler Derneği ile Sürüm Anonim Şirketi, SÜRTAŞ bulunuyordu. Sürtaş'ın ortakları Mehmet Büyük Kıvanç, Adnan Simiz, Mahir Tozoğlu, Fikret Erçoban ile Beşir Darçın idi. Yönetim kurulu başkanı ve tek yetkili isim Beşir Darçın'dı. Bitmedi. RP Genel Merkezi'nin bulunduğu Ziya Bey Caddesi'nin 3. sokak numara 12'deki 3 katlı binanın sahibi de yine Beşir Darçın'dı. RP bu binada basın toplantıları ve parti toplantıları düzenliyordu. ETAŞ AŞ, Konya Un Fabrikası gibi şirketlere sahip Beşir Darçın'ın mal varlığı saymakla bitmiyordu. Beşir Darçın'ın 4 şirketi vardı. Darçın gelir vergisi mükellefi değildi. Sadece şirketleri üzerinden kurumlar vergisi veriyordu. İsterseniz neler ödediğine bir bakalım. Van der Zee 1989 ve 1990 yıllarında hiç kazanç göstermedi. Dolayısıyla vergi ödemedi. 1991'de 44 milyon 485 bin lira, 1992'de 104 milyon lira, 1993'te 170 milyon lira kurumlar vergisi verdi. Sürtaş AŞ ise 1989-1994 yıllarında her sene aynı vergiyi ödedi. 11 milyon 702 bin lira. ETAŞ 5 yıl hiç vergi vermedi. Konya Un Fabrikası 1992 yılında 364 milyon 627 bin lira vergi verirken 1993'te bu rakam 357 bin liraya düştü. Erbakan ve Refah Partisi ile ilgili her parasal olayda bir şekilde Beşir Darçın'ın ismine rastlanıyordu. İşte bir örnek. Milliyet gazetesi köşe yazarı Yalçın Doğan'ın 8 Şubat 1994 tarihli yazısında da Beşir Darçın'ın adı şöyle geçti. Tarih 7 Nisan 1989. Çekin değeri 500 bin dolar. Çeki gönderen Uluslararası İslam'a Çağrı Cemiyeti. Çekin numarası 033-984-8-00002-17-7194. Çekin gönderildiği adres Güven Sokak No 28 Taksim 2 Ankara, Erbakan'ın ev adresi. Çekin üzerinde yazılı isim Necmettin Erbakan. Çeki alan Beşir Darçın. Uluslararası İslam'a Çağrı Cemiyeti Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a 500 bin dolar göndermişti. Erbakan çeki ciro etmişti. Parayı gidip Beşir Darçın almıştı. Siyasi Partiler Kanunu'nun 79. maddesine göre Erbakan'ın yabancı devletlerden, kuruluşlardan, kurumlardan para almaması gerekiyordu. Say kim bu Beşir Darçın? Adını ilk kez 1992 Ekim'inin son günlerinde duydum. Ankara'da 2000'e doğru dergisinde çalışıyor. Refah Partisi'nin parasal kaynaklarını araştırıyordum. Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi bir yönetici, parasal konularda tek söz sahibinin Erbakan ile Beşir Darçın olduğunu söyledi. Halbuki RP'nin muhasibi tıpkı MSP'de olduğu gibi Abdurrahim Bezci'ydi. Ancak Bezci MSP'de olduğu gibi partinin para işlerini yine İzmit'ten idare ediyordu. Zaten yaşlıydı ve partinin sadece önemli toplantılarına katılmak için Ankara'ya geliyordu. Yani aslında Bezci kağıt üzerinde muhasip gözüküyordu. Tıpkı 70'li yıllarda MSP'nin para işlerine Genel İdare Kurulu üyesi Mazhar Gürgen Bayatlı'nın baktığı gibi. Bu kez bu işlerin sorumlusu Beşir Darçın'dı. Bayatlı da tıpkı Beşir Darçın gibi birçok şirketin sahibi gözüküyordu. Hatta ne olur ne olmaz diye MSP'de bir süre sonra Bayatlı'yı partinin genel idare kurulundan bile çıkarmışlardı. Görünen o ki Erbakan hareketinin gizli kasaları 70'li yıllarda Bayatlı, 80 ve 90'lı yıllarda Beşir Darçın'dı. Beşir Darçın hakkında şunları öğrenmiştim. Ankara Ulus'ta köhne dükkanlarında terzilik yaparken MSP'nin Ankara İl Teşkilatı'nın kurulmasında aktif rol aldı. Zeki atak biri olarak göze batıyordu. MSP Çankaya ilçe başkanlığına kadar yükseldi. MSP kapatılınca bu kez Refah Partisi'nin Ankara İl Teşkilatı'nın kurulmasını perde arkasından yürüttü. RP'ye sadece üyeydi. Erbakan'ın danışmanıyım. Beşir Darçın Erbakan'ın danışmanı olduğunu söylüyordu. RP'li üst düzey yöneticinin Beşir Darçın'ın adını vermesinden sonra Darçın'ın adını partiden çok kişiye sordum. Darçın'ı tanıyan kişi sayısı azdı ve tanımazlıktan geliyorlardı. Tanıyanlar hep aynı sözleri tekrarlıyordu. RP'nin para işlerine bakar. Erbakan'ın partide en güvendiği kişilerden biridir. Beşir Darçın arkasına RP'yi almasa trilyonu geçen mal varlığına kavuşamazdı herhalde. Öyle ya, 1980'in başına kadar Ulus'ta terzilik yapıyordu. Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde MSP'nin gizli kasası Gürgen Mazhar Bayatlı'ya şirketleri nasıl kurduğu, binaları nasıl aldığı sorulduğunda Bayatlı, "Borç aldım" yanıtını vermişti. Üstelik borç aldığı kişilerin tek tek isimlerini de veriyordu. Türkiye'de öyle bir sistem yok ki borç verdiğini söyleyen şahsa "sen nereden buldun" diye sorulup araştırılsın. Beşir Darçın'a da "bu kadar parayı terzilikten mi kazandın" diye sorarsanız kuşkusuz borç aldığını söyleyecektir. Beşir Darçın'ın adını Erbakan'ın gizli kasası diye 8 Kasım 1992 tarihinde 2000'e doğru dergisinde yazdım. Van der Zee şirketinin sahibi olduğunu, yurt içinde ve yurt dışında hacı ticareti yaptığını belirttim. Beşir Darçın'a RP'nin para işlerine bakıp bakmadığını da sordum. O da şöyle yanıtladı. "Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı avukat Rıza Ulucak var. Partinin mali işlerinden o sorumludur. Bu soruyu ona sorun. Bana sormanız bankanın işlerini veznedara sormaya benzer. RP'de görevim Erbakan Hoca'nın danışmanlığıdır. Çeşitli konularda danışmanlık yapıyorum. Şirketim Sürtaş var. Bu arada mali danışmanlık yaptığım da olmuştur. Bundan başka ilişkim yok. Size kim söylediyse sathi bilgiler vermiş. Bu haberi yazmamanızı isterim. Çünkü ciddiyetinize gölge düşürür." Madem para işlerini Rıza Ulucak biliyordu, genel merkeze gidip Ulucak'ı buldum. RP Genel Başkan Yardımcısı Ulucak, "bunu bizim muhasip bilir. Benimle ilgili bir durum değil. Para işleriyle ilgili bir tek arkadaş vardır. O da muhasibimiz Abdurrahim Bezci'dir" dedi. Yazdığım gibi Abdurrahim Bezci de İzmit'te yaşıyordu. Telefonla ulaştığımda "bu işler telefonla olmaz. Ankara'ya gelip evraklara bakayım, öyle konuşalım" diye yanıt verdi. Ancak anlamıştım artık. Muhasip Bezci RP'nin bu kadar karmaşık para ilişkilerinin altından kalkacak biri değildi. Zaten Recai Kutan Bezci'yi şöyle tanımlıyordu. "Ehli tabiat biri. Yesin, yedirsin. Çok güzel salata ve cacık yapar." Bezci kağıt üzerinde muhasipti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 324.